Merhabalar kıymetli İslam Şehri dinleyenleri, yeni bir programla yine huzurlarınızdayız. Bugün programımızda kentte zihinsel dönüşüm, yani kültür değişmelerinden bahsedeceğiz. Değişim veya dönüşüm retoriği aslında farklılaşmayla ikame edilirken en az iki referans noktasını da zaruri kılar. Dönüşümde alınan referans Batı, Garp olarak nitelendirilme fırsatına haiz olmasına rağmen, dönüşenin Doğu, İslam medeniyeti gibi kavramsallaştırılmaması, insanların iki referanstan hangisini seçeceklerine dair sahih bir tefriki mümkünsüz kılıyor. Yani evet, Batı ve Batılılar gibi olmayalım da nasıl olalım? Sorusunun da tam manasıyla bir cevabını bulmak mümkün değil bu tefrik olmadığı için. Süratle dönüştüğümüzü görebiliyoruz ama biz kimiz veya İslam medeniyeti nedir sorularının bize göre cevapsız kalması, garplılaşma meselesinin çokça tartışıldığı bu çağda, mevcut zihniyet dünyasında ve yaşam şartlarında çözüm getirememek gibi bir çıkmazı doğuruyor. Muhafazakarlık kurumunun elinde tuttuğuna dair fikrinin olmaması, bilmediği bir vakitte dönüşüme uğramış geleneği değişmez akide telakki etmesi, herhangi bir ürünün veya düşüncenin işlevselliği hakkında derin bilgi sahibi olmaması onu önce mukallit derecesine indirirken, değişimin hafifliği zaman içinde bu kurum üyelerinin ortamla aynılaşmasına sebep oluyor. Bu noktada sorunu gaplılaşma olarak değil, aynılaşma olarak ele almak mecburiyetindeyiz. Zira Lale Devri'nden günümüze serbest ve zorlayıcı kültür değişmelerini de kapsamak üzere coğrafyamızın yetiştirdiği birçok aydın batılılaşmayı savundu veya bir kesim daima karşısında durdu. Batılılaşma taraftarlarına bakıldığında ise ahlakını da alalım diyenlerle tekniğini alıp ahlakını almayalım diyenler arasında bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Can alıcı nokta, teknik meselesinin bir değerler sisteminin tezahürü olduğunu fark edememek. Çok net ifade edilebilir ki, bu teknolojik devrimin ve dönüşümün en görünür alanı, gerek mimari vasıtasıyla gerek toplumun bir aynası olması hasebiyle şehirler. Sivilizasyonun veya buna karşılık üretilen medeniyet kelimesinin etimolojik olarak kent-şehir türevi olmasa da yaklaşım noktamıza kuvvetli bir argüman sunduğunu söyleyebiliriz. Aynılaşmaya enformasyon zaviyesinden bakan Marshall McLuhan'ın küresel köy teorisinin bugün gerçekleşmiş olması aslında bizleri dehşete düşürmesi gereken, fakat aynı enformasyon çağının algılarımızı hissizleştirmesi nedeniyle fark edemediğimiz bir vaka. Dünya koca bir köy haline geldi. Dünyanın her yerinde aynı bozulmalara, ahlaki zaaflara, aynı felaketlere şahit oluyor. Şehir ve köy tanımımızın, silüetlerimizin, medeni kültürlü insan sınıflandırmalarımızın, dahası medeniyet anlayışımız ve kültürümüzün birbirinden farkının kalmadığını görüyoruz. Kent temelli Batı uygarlığıyla şehir temelli medeniyet ayrımını yapmadan medeniyetle kültür ilişkisini açıklayamayacağımız muhakkak. Sivilizasyon kavramı, Fransız İhtilali'nin hemen öncesinde iktisatçılar tarafından kullanılmış ve akademik sözlüğe de 1835'te girebilmiş ancak. Kafa karışıklığı ilk patlağını da burada veriyor ki bir rivayete göre Sadık Rıfat Paşa tarafından söz konusu bu kelimeye karşılık medeniyet kelimesi üretilmiş, kullanılmış. Her iki kelimenin de yeniliğinin yanında sekülerliği ortada. Daha geriye gidildiğinde bu kavramlar yerine Batı'da kültür, İslam coğrafyasındaysa Farabi'nin faziletli şehri yani Medinetül Fazılası, İbn Haldun'un Ümran'ı kullanıla gelmiş. Sivilizasyon, Avrupa'nın 20. yüzyılda ulaştığı gelişme ve yetkinlikle birlikte gelişme yeteneğini de ifade eden bir nişane. Batı'da söz konusu bu gelişme profanlaşma ve insanın tabiatla mücadelesi gibi fikri temeller üzerinde yükseliyor. Galileo Galilei'nin insanlara kazandırdığı mutlak objektif bakış açısı, insanların dünyayı diledikleri gibi yorumlamasına ve ortaya konulan çıkarımlar da insanlar için toplam faydası tartışılır ancak onlara kolaylık sağlayan ürün ve fikirlerle birlikte dünyayı felakete sürükleyen bir tahribata da neden oluyor. Tarihi çizgisel gören bu paradigma, Hazreti Adem'i ilkel, vahşi, modern insanı uygar, gelişmiş olarak tanımlıyor. Ancak İslam şehri teknik, teknolojik bir gelişmişliğin aksine tüm tarihe bir bütün olarak bakıldığında değer yargılarıyla var olmuştur. Şehir teşkilatında meydana gelen değişimle birlikte Yesrib-Medine değişikliği de şehir yapılanmasına ışık tutacak. Zira Medine, dâne, duyun, fiil kökü nedeniyle din kelimesiyle kardeştir ve dinin yaşandığı yer, dini yaşayan adamların beldesi anlamındadır. Yesrib, can alan, düşmana aman vermeyen okların yapım merkeziydi ve teknik olarak üstün bir merkeze tekabül ediyordu. Diğer taraftan Mekke, iktisadi olarak üstün bir beldeydi ancak Hazreti Peygamber bu üstünlüğü reddetti. Hazreti Musa da Firavun boğulduktan sonra gelişmiş bir kent olarak Mısır'ı reddetmişti. Hazreti Peygamber, Cuma Mescidi, pazar, toplumsal mutabakat gibi şehrin temel ilkelerini belirledi. Buraya kadar aktardıklarımız aslında şehrinde temel umdeleri, medeniyetin temel umdeleri ve hiç değişmeden, herhangi bir gelişme projeksiyonuna tabi olmadan, kültürel motifler yani medeniyet yorumu, katılmak suretiyle muhafaza edilerek Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar toplum tarafından uygulandı. Çünkü bu bir amil olarak medeniyete dayanan kültür ve onu destekleyecek müesseseler güçlerini Osmanlı'nın son dönemlerine kadar muhafaza etmişti. Burada elbette medeniyetle kültürün ihata etme açısından önceliği mühim duruyor. Türkiye tarihi özellikle Ziya Gökalp'ten başlamak üzere kültür ve medeniyet üzerine birçok çalışmanın yapıldığı ortada. Cemil Meriç'e göre kültür tanımlaması ve tahlili yapılamayacak, bir zemine oturtulması mümkün olmayan bir kavram ve Meriç, irfan geleneğinden. Nurettin Topçu ise medeniyeti bulunduğu dönemde bahsedildiği gibi yani Batı uygarlığı olarak konumlandırıyor. Ona göre aslında problemin özünde kültürle medeniyetin birbirine karıştırılması var. Bu mukallitliğe neden oluyor. Medeniyet, insanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibaret. Kültürse, bir toplumu kendi tarihi içinde meydana getirdiği ilim, sanat, ahlak ve dine ait değer hükümleri. Teknik kültürden sızan bir usare, kültür ağacının yetiştirdiği bir meyveyken, biz bunu batıdan hazır almış ve husule getirmenin zevkinden mahrum kalmışızdır, diyor Nurettin Topçu. Muzaffer Ersöz ise fabrika ürün benzetmesiyle medeniyetin kültürü oluşturduğunu savunuyor. Bu görüşte medeniyet olmadan kültür olamayacağını savunduğu için medeniyet şehir idrakinden uzak. Diğer taraftan Muzaffer Ersöz milli bir medeniyet görüşünü savunur yine. Gökalp'in Garp medeniyetindenim görüşünün karşısında durmakla haklıdır hiç şüphesiz ancak İslam medeniyetinin Selçuklu, Osmanlı yorumlarını medeniyetin bizzat kendisi görerek bir yanılgıya düştüğünü düşünüyoruz. Mehmet Kaplan, kültür-medeniyet ilişkisi için önümüzü aydınlatacak bir tanımlama yaparak dili, musikiyi, mimariyi, dağ, taşı, her şeyden önce insanı işlemek, bunları ulaşabilecekleri en yüksek, en güzel, en ince noktaya kadar ulaştırmak der. Bu tekamülcü nazar, Cemil Meriç'in irfan kavramsallaştırmasıyla örtüşür. Bir misal olarak, İslam medeniyetinin mimari anlayışında en temel ilke olan tevhidin, çelişkilerin ortadan kaldırılması ve tabiatla uyumun sağlanması gibi işlevsel argümanların estetikle buluşturulması esas. Medeniyeti var olan kültürü temel ilkeler ışığında nizama sokacak ve ona anlam kazandıracak bir unsur olarak görmek gerekir. Hilmi Ziya Ülken'e göre kültür, milletin içinde bulunduğu medeniyet şartlarına göre yarattığı bütün dil, ilim, sanat, felsefe, örf ve adetler, kısacası bunların toplamı. Görünen o ki, medeniyet şartlarının değişmesi, yerli ve yerel kültürün yaşatılmasını engellemekte ve rücu edilen yeni uygarlığın kodlarına uygun bir kültürün transferini sağlamakta. Lakin transfer edilen kültürün var olan sembollerle ve daha önemlisi akideyle uyumsuzluğu, kafa karışıklığına neden oluyor. Bu marifetle devamlılığını sağlayan uluslar tam manasıyla gelişmeci, kapitalist veya türedi herhangi bir ideolojiyi de uygulayamamakta. Şartların değişimiyle İslam dünyası estetik kaygıdan beri pragmatist ve bireysel bir işlevselliğe yöneldi. Özetle tevhidi bir ilke olarak işlevsellik estetik bütünlüğünün kırıldığını söyleyebiliriz. Mekanik ve süratli üretimin sonucu olan işlevsellikten uzak estetik de tabiatla bütünleşememiştir. Güzel şehir tanımlaması, zenginlik, ışıklandırma, erişilebilirlik gibi taleplerle malum. Ev kalmadı, daireler insanların gerçek manada dinlenemediği, sadece uyumak için uğradıkları bir nevi otel odalarına döndü. Bu yeni bir yaşam tarzına, yeni bir ekonomi modeline, nihayetinde yeni bir kültüre tekabül ediyor. İslam medeniyetinin husule getirdiği şehirlerde insanlar perspektiften uzaklar. Bağımlı oldukları her insanla eşit şartlarda güneş, su, toprak, hava gibi tabii kaynaklar var ve bir kültür gösterimi olarak yaşamları da bununla örtüşmekte. Hakim paradigma ise oluşturduğu kent yapılanmasıyla toplumu ikincil kaynaklara muhtaç ederek bir sömürge düzeninin devamını sağlıyor. Şimdi kentte yaşamak, ulaşım araçlarına veya teknolojik devrimin bir sonucu olarak elektriğe muhtaç olmak demek. İnsanlar arası iletişimin bir kenara, aile içi ilişkiler de darbe yiyor hiç şüphesiz. Bayram mesela, kentte bunalan insan için güneyde tatil anlamına geliyor artık. Tabiattan soyutlanan insan için en temel ihtiyacını karşılamak üzere kentten uzaklaşmak, köye kısa süreliğine dönmek yeni bir kültür. Kültürün en mühim sahnesi evde kışa hazırlıkta ortadan kalktı. Şimdi taze soluk olarak yeni bir medeniyet değil, yeniden var olan medeniyetimizin güncel bir yorumunu yapmak mecburiyetindeyiz. Meydana çıkan kent yapıları toplumu hakim dünya görüşünün gövdesi haline getirmiyor, eklemliyor. Hadise ise sahip olunan kültürü boğarak onun tekamülüne fırsat vermiyor. Metanın tamamen ticarileştiği bu çağda kültür de hazır alınarak maddi bir şey oluyor. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam şehrinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.